Ayrım 4. Neden öldürüldüler? 3. kitap. Dipsiz kuyu. Orhan Tüleylioğlu, sayfa 47. Katili tespit ettim. Öte yandan ülkücü itirafçı Ömer Tanlak, Aksoy'un katilini tespit ettiğini iddia ediyordu. İşin ilginç yanı, Ömer Tanlak'ın iddiaları da EA'nın iddialarıyla örtüşüyordu. Yaptığı itiraflarda pek çok MHP ve Ülkü Ocakları kökenli faili meçhul olayın aydınlanmasını sağlayan Tanlak'a göre katil ya da en azından katilleri bilen Arap Selim Kod adlı Filistin asıllı MHP militanı Selim Türkmen idi. Tanlak savcılığa verdiği 5 Mayıs 1992 tarihli ifadesinde şunları söylüyordu. 31 Ocak 1990 tarihinde Ankara'da Bahçeli Evler'de Profesör Doktor Muammer Aksoy'un akşam saatlerinde öldürmesinden sonra hemen ertesi günü yani 1 Şubat 1990 günü Sabah gazetesinde yayınlanan ve bu gazetedeki gazeteci Sabri Canbeyeli'nin çektiği fotoğrafta hemen olay mahallinde Arap Selim lakaplı Selim Türkmen'in silüetini gördüm. Daha sonra bu kafamda bir soru işareti olarak kaldı. Bugünkü tarihten yaklaşık 8-10 gün önce yani 1992 Nisan ayının son haftasında TRT'nin 31 Ocak 1990 günü saat 19 sıralarında öldürülen Profesör Muammer Aksoy'un öldürüldüğü yerde çektiği filmi izlediğimde bu filmde Arap Selim lakaplı Selim Türkmen'in yaklaşık 5 saniye kadar görüntüsünü gördüm ve açıkça tanıdım ve teşhis ettim. Bildiğim kadarıyla Arap Selim lakaplı Selim Türkmen'in Muammer Aksoy'un öldürüldüğü yerde ve aynı saatte bulunması için herhangi bir sebep olmadığı kanısındayım. Benim tahminime göre Profesör Doktor Muammer Aksoy'u eski ülkücü grup içerisinde faaliyet icra etmiş olan Selim Türkmen'in öldürmüş olabileceğidir. Tanlak'ın ifadesinden yola çıkan güvenlik güçleri, Selim Türkmen'in ailesine ulaştı ancak kendisine ulaşılamadı. Yakınları Selim Türkmen'in 1980 yılında 12 Eylül'den önce Suudi Arabistan'a çalışmak üzere işçi olarak gittiğinin, 1990 yılı Temmuz ayına kadar her yıl normal izne gidip gittiğini, yaklaşık 2 yıldır Türkiye'ye gelmediğini söylediler. TBMM Faili Meçhul Siyasi Cinayetler Araştırma Komisyonu 19. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin grup başkan vekillerince verilen Meclis Araştırma Önergesi TBMM Genel Kurulu'nun 9 Şubat 1993 tarihindeki 65. birleşiminde kabul edilerek bir faili meçhul siyasi cinayetler araştırma komisyonu oluşturuldu. Komisyon 12 Ekim 1995 tarihinde çalışmalarını tamamlayarak hazırladığı raporu başkanlığa sundu. Ama ne var ki Muammer Aksoy, Çetin Demeç, Bahriye Üçok, Uğur Mucu cinayetlerinin de yer aldığı rapor TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmedi. Raporun sonunda bir bölüm dikkat çekiyordu. Nedeni tarafımızca anlaşılamayan bir nedenden ötürü komisyonumuzun çalışmalarını engelleyen ve hukuka aykırı olarak Emniyet Müdürlüğü'nün bilgi ve belge akışını kesen, komisyonumuzun görev alanına giren faili meçhul siyasal cinayetlerle ilgili belge ve bilgileri komisyonumuza vermeyen Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı Nusret Demiral ve Ülkü Coşkun'un eylem ve işlemlerinin takdiri için raporun bir örneğinin Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulu'na verilmesi hususunun genel kurulun takdirine sunulmasına. Aradan 9 yıl geçmiş ancak Aksoy cinayeti soruşturmasında ilerleme kaydedilememişti. 3 Şubat 1999 tarihinde Adalet Bakanlığı'na sunulmak üzere hazırlanan Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcısı Cevdet Volkan'ın imzalı bilgi notunda şunlar söyleniyordu. Gerek olay yerinde yapılan inceleme ve araştırma, gerekse alınan ihbar ve elde edilen tehdit mektupları ile ilgili yapılan soruşturmalarda öldürme olayının sanıkları bugüne kadar tespit edilememiştir. Müşteki tanık ve sanık olarak dinlenen ifadeleri de Profesör Doktor Muammer Aksoy'un öldürülmesi olayını gerçekleştiren sanıkların ortaya çıkarılmasına yeterli olamamıştır. Yeter ki istensin. Profesör Doktor Muammer Aksoy, Doçent Doktor Bahriye Üçok ve Uğur Mucu cinayetlerinin izlenmesi amacıyla Aksoy'un kurucu genel başkanı olduğu Atatürkçü Düşünce Derneği'nde bir komisyon oluşturuldu. Çalışmalarını 31 Ocak 1999 tarihinde başlayan komisyon, raporunu 14 Ekim 1999 tarihinde Başbakanlığa sundu. Raporun giriş bölümünde şu görüşlere yer verildi. Türkiye Cumhuriyeti, eğer laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olarak Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusundaki yolunda ilerleyecekse, bunun yolu öncelikle Muammer Aksoy, Bahriye Üçok ve Uğur Mumcu başta olmak üzere, faili meçhul cinayetleri aydınlatarak tüm karanlık ilişkiler ağını aydınlatmaktan, emperyalist devletler ve içimizdeki bağlantıları gözler önüne sermekten geçer. Tam bağımsız Atatürk Cumhuriyeti'ne yakışan budur. 19 Mayıs 1919'da emperyalizmle hesaplaşma başlamış ve zaferle sonuçlandırılmıştır. Halkımız ve Cumhuriyetimiz bugün de hesaplaşmayı yapacak güçtedir. Yeter ki istensin. 10 yıl sonra. Aksoy'a düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada aradan 10 yıl geçmesine rağmen hiçbir ilerleme sağlanamadı. Uğur Mumcu suikastını aydınlatmak üzere 5 Mayıs 2000'de başlayan Umut Operasyonu, aralarında Kışlalı, Üçok ve Aksoy suikastlarının da bulunduğu faili meçhul siyasi cinayetleri aydınlatan boyuta ulaşacaktı. Kışlalı suikastinin failleri olduğu gerekçesiyle Ankara Emniyetinde sorgulanan zanların itirafları üzerine Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok suikastleriyle bağlantı oldukları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda yakalanan zanlıların Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki ifadelerinin ardından Sincan'da 2 cephanelik ele geçirildi. Cephanelikte bulunan Berat da 7.65 çapındaki tabancanın balistik incelemesinin ardından bu silahın Aksoy suikastında kullanıldığı anlaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan kriminal incelemelerde aynı silahın Halkın Mücahitleri Örgütü yöneticilerinden Zehra Rajabi ile Abdülali Moradi'nin 21 Şubat 1996'da İstanbul'da kaçırılarak öldürmesi olayında da kullanıldığı ortaya çıktı. Suikastleri anlattılar. Umut Operasyonu çerçevesinde yürütülen soruşturmada aralarında Profesör Muammer Aksoy, Uğur Mumcu, Profesör Ahmet Taner Kışlalı ile Doçent Bahriye Üçok suikastlarının da bulunduğu bazı siyasi cinayetleri gerçekleştirdiklerini itiraf eden Kudüs Savaşçıları Örgütü'nün üst düzey sorumlusu Ferhan Özmen ile Necdet Yüksel'e 20 Mayıs 2000 tarihinde Ankara'da 6 ayrı noktada tatbikat yaptırıldı. Mumcu'nun otomobiline bombayı kendisinin yerleştirdiğini, Kışlalı ve Üçok suikastlerini kullanan bombayı kendisinin hazırladığını, Aksoy'da kendisini vurduğunu belirten Özmen, İsrailli güvenlik sorumlusu Ehud Sadan ile ABD'li çavuş Victor Marvik'e yönelik saldırıları da kendisinin yönlendirdiğini itiraf etti. Özmen ve Necdet Yüksel, ADD'nin kurucu genel başkanı Profesör Muammer Aksoy'un 31 Ocak 1990'da katledildiği Bahçelievler'deki evinin önüne götürüldüler. Özmen burada 3 el ateş ettiğini belirtirken savcının silahta susturucu olduğunu söylemiyorsun uyarısı üzerine evet silahta susturucu vardı dedi. Özmen silahı olaydan sonra kanalizasyona attığını söyledi. Ankara'nın çeşitli semtlerinde gerçekleştirilen tatbikatlar yaklaşık 2 saat sürdü. Ankara DGM Başsavcısı Cevdet Volkan ile Ankara Emniyet Müdürü Kemal İskender'in de izlediği tatbikatlarda Özmen ve Yüksel'in yanı sıra şaşırtma yapmak amacıyla bir polis memuruna da kar maskesi taktırıldı. Kudüs ordusunun Türkiye'de faaliyet gösteren en etkili isimlerinden Tekin Kod adlı Ferhan Özmen, Profesör Muammer Aksoy, Profesör Ahmet Taner Kışlalı ve Doçent Bahriye Üçok suikastlarına ilişkin ilginç ayrıntılar verdi. Özmen, suikastları gerekçe olarak 3 aydının da laiklik savunucusu, şeriat karşıtı olmalarını gösterdi. Aksoy'u, Cumhuriyet'te yayımlanan yazılarından tanıdığını ve konuşmacı olarak katıldığı panelleri izlediğini belirten Özmen şunları anlattı. Konuşmalarında ekseriyetle İslam hukukunu aşağılayıp başörtüsü konusunu bir irtica unsuru olarak ön plana çıkarıyordu. Kış aylarından birinde 2. caddede bulunan otobüs durağının aşağısına arabamı park ettikten sonra otobüs durağına gidip beklemeye başladım. Yarım saat kadar bekledikten sonra Aksoy'un yukarıdan aşağıya yaya olarak geldiğini gördüm. Önümden geçip evine gittiği sırada ben de arkasından devam ettim. Kendisini geçerek ondan önce apartmana girdim. Hemen arkamdan kendisi de apartmana girdi. Benim beklediğim yeri 2-3 metre uzaklıkta kendisiyle göz göze geldikten sonra yanımda bulunan 7.65 çapında Baretta marka tabancamı susturucu takılı halde çıkararak kendisine önden 3 defa ateş ettim. Baretta marka tabancayı sonra attığımı hatırlıyorum. Özmen, Aksoy suikastinde kullandığı tabancanın Sincan'da ele geçirilen cephanelikte bulunmasıyla ortaya çıkan çelişki üzerine savcıya şu ifadeyi verdi. 2 yıl kadar sonra tabancayı kanalizasyona attım. Ancak evimde aynı marka taşıyan başka bir tabanca da vardı. Şu an için hangisini attığımı kesin olarak hatırlamıyorum. 9. İdam. Umut Operasyonu soruşturmasını yürüten Ankara DGM Savcısı Hamza Keleş, iddianamesini tamamlayarak 9 sanık hakkında idam istemiyle dava açtı. Keleş, 11 Temmuz 2000 günü Ankara İkinoğlu DGM'nin duruşma salonunda düzenlediği basın toplantısında iddianame hakkında genel bilgiler verdi. İran tarafından yönetilip yönlendirilen Tevhid, Selam ve Kudüs ordusu örgütlerine yönelik soruşturmanın ilk aşamasının tamamlandığını belirten Keleş, 17 sanık hakkında iddianame hazırlandığını söyledi. Keleş, iddianamenin 7 bölüm, 61 sayfa ve 52 klasörden oluştuğunu bildirdi. İddianameye konu edilen örgütsel faaliyetlerin 1979, olayların ise 1987 yılından itibaren ele alındığını belirten Keleş, süreklilik arz eden örgütsel faaliyetlerin sanıkların yakalanmalarına kadar sürdürüldüğünü ve bu bağlamda iddianameye alınan 22 olayla ilgili 128 sanığın sorgulandığını söyledi. Keleş, örgütsel amaçla yapılan saldırıların bir taraftan laik, Atatürkçü, aydın ve bilim adamlarına, diğer taraftan da Türkiye'de misafir yabancı elçilik mensuplarına yöneltildiğini de anlattı. İstanbul'da 6 Mayıs'ta yakalanan sanıkların 7 Mayıs'ta Ankara'ya getirilip sorgulanmaları sonucunda faili meçhul olayların aydınlatılması yönünde önemli mesafeler alındığını belirten Hamza Keleş, Ankara'da yakalanan sanıkların sorgulanmaları sonucunda Cumhuriyet Gazetesi yazarları Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı cinayetlerinin çözüldüğünü söyledi. DGM savcısı Keleş, bu olayların çözümünde ve bugüne kadar kamuoyunda faaliyetleri bilinmeyen Kudüs Ordusu örgütünün Türkiye'ye yönelik faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasında güvenlik kuvvetlerinin özverili ve başarılı çalışmaları olduğuna dikkat çekti. İddianamenin sadece sanıkların beyanlarına değil, aynı zamanda kriminal raporlar, parmak izi incelemeleri ve bilirkişi raporları gibi teknik verilere de dayandığını kaydeden Keleş, soruşturmanın diğer bölümünün titizlikle sürdürüldüğünü sözlerine ekledi. Hamza Keleş, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı. Savcı Keleş, Necdet Yüksel, Ferhan Özmen, Hakkı Selçuk Şanlı, Yusuf Karakuş, Muzaffer Dağdeviren, Abdülhamit Çelik, Fatih Aydın, Hasan Kılıç ve Mehmet Şahin hakkında TCY'nin Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye Kanunu'nun tamamını veya bir kısmını tahir ve tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile teşekkül etmiş olan Büyük Millet Meclisi'nin iskata veya vazifesini yapmaktan men et cebren teşebbüs edenler fiilini düzenleyen 146'ya 1 maddesi doğrultusunda idam cezası istedi. İddianamede Mehmet Ali Tekin, Haluk Özcelik hakkında TCY'nin silahlı örgüt kurma fiilini düzenleyen 168'e 1 maddesi uyarınca 15 yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis, Mehmet Kasap, Mehmet Gürova, Adil Aydın ile Murat Nazlı hakkında TCY'nin 168'e 2 maddesi uyarınca örgüt üyesi olmaktan 10 yıldan 15 yıla kadar ağır hapis cezası istendi. Arif Tan ile Mahmut Kocanın ise yardım ve iltaklık suçundan 3 yıldan 5 yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılmaları gerektiği vurgulandı. 9 sanığın idam istemiyle yayınlandığı Umut davasının ilk duruşması 14 Ağustos 2000 tarihinde yapıldı. Yargılama sonunda Ferhan Özmen dışında tutuklu kalmadı. Bilim adamı, örgüt adamı, yazar, politikacı, hukukçu ve avukat olarak çeşitli alanlarda Türk toplumuna büyük hizmetler vermiş Profesör Doktor Muammer Aksoy, 3 temel ilkeye baş koymuştu. Laiklik, hukuk devleti, tam bağımsızlık. Işık Aksoy tek kişilik bir ordu gibiydi. Babam Muammer Aksoy son derece disiplinli ve hatta sert sayılabilecek, ancak ileri görüşlü eski Antalya milletvekili Numan Aksoy ve Nadire Aksoy'un ikinci oğludur. Kendisinden 2 yaş büyük ağabeyi, amcam rahmetli Profesör Doktor Muzaffer Aksoy, okula başladığında onu da oyalansın diye çok küçük yaşta birlikte okula gönderirler. Çalışkanlığı ve üstün zekası ile ağabeyi ile birlikte okulundan mezun olur. Çok başarılı öğrencilik yılları sonunda 19 yaşında İstanbul Hukuk Fakültesini birincilikle bitirir. İsviçre'de yeniden üniversiteye girer. Zürih Hukuk Fakültesini bitirir. İsviçre'de örnek bir çalışma olarak gösterilen Evlilik Dışı Çocukların Hukuku ve Miras Hakkı adlı doktora tezi hakkında kaynak bir yapıt olduğu ve 30 yıldan bu yana böyle bir tezin yazılmadığı söylene gelmiştir. 3 erkek ve 2 kız çocuklu bir ailede çocukluğundan başlayarak son derece çalışkan ve öğrenme isteğiyle dolu bir yaşam geçirmiş, küçük kardeşlerine bir öğretmen gibi bilgi ve görgü aktarmayı kendisine görev edinmiş. Kabına sığmayan, yaramaz ancak çok da esprili bir çocuk olduğu söylenir. Haksızlık ve yanlışlıklara karşı mücadeleci bir kişiliği olduğundan, kendisini yakından tanıyanlara hayatının zorluklar ve savaşlarla geçebileceğini, hatta hapis bile yatabileceğini söylemişti. Bu sözlerinin en yakın tanıklarından birisi de annemdir. Fikir ve görüşlerini fikri düzeyde sonuna kadar savunur, kendi çıkarını düşünmeksizin, ülkesi için sanki zamana karşı yarışırcasına durmaksızın çalışırdı. Ayrım yapmaksızın herkesin yardımına koştuğu için boş zamanı olmazdı. Üstelik mağdur durumda olanların davalarını ücretsiz bakar ve gerektiğinde masrafları kendi cebinden karşılardı. Özellikle ülke sorunları konu olduğunda akan sular dururdu. Ulusal petrol davasının savunuculuğunu ücretsiz üstlendi. Devrimci öğretmenin Kıyımı ve Mücadelesi adlı iki ciltlik kitabının Bahçeli Evler'deki dairesini satarak bastırmış, daha sonra da öğretmenlerin kitap alacak parası yoktur diyerek tanıdığı öğretmenlere hediye etmiştir. Görüşleri farklı olmasına rağmen memleketini gerçekten seven ve dürüst olduğuna inandığı CKMP Başkanı Osman Bölükbaşı'nın avukatlığını üstlenip hapisten çıkarmıştır. Bir öğretmendi Aksoy. İnsani yönü çok ağır basan Aksoy, basın yayın yüksek okulunda müdür olduğunda başından geçen az sayıda insanın bildiği bir olay da şudur. Solcu öğrenciler, sağcı bir öğrenciyi koridorda iyice benzetemeden Aksoy sağcı öğrenciyi kurtarmak için aralarına girdiğinde solculardan yediği yumruk ile burnu kırılmıştır. Batı kültürü ile eğitimi ve klasik Batı müziği aşkı onu kendi toplumundan asla koparmadı. Bir halk adamı olarak daima kamu taşıtına bindi. Klasik Türk müziğini, Dede Efendi'yi de dinlerdi. Ülke çıkarlarını bütün değerlerden üstün tutan, Atatürk ilkelerini, laikliği, cumhuriyeti, çağdaşlığı, demokrasiyi, tam bağımsızlığı, sosyal devleti, hukuk devletini benimsemiş ve onların yılmaz savunucusu bir öğretmendi Aksoy. Özellikle ulusal petrol ve madenlerimiz gibi memleketi ilgilendiren, yetişebildiği tüm sorunlarda bir kişi gibi değil de bir ordu gibi mücadele verirdi. Sevenleri arasında Muammer Aksoy tek kişilik ordu diye anılırdı. Babam üç evlilik yaptı. Ben kendi tabiriyle birinci ciltten, ailedeki ilk erkek torunu olduğum için anlatıldığı kadarıyla dedem Numan Aksoy tarafından biraz şımartıldığım bile söylenir. Ancak ben dedemi hatırlayacak yaşa ulaşamadan onu kaybetmişiz. Annem Neriman Decan ile İsviçre'de burslu öğrenciyken tanışıp evlenirler. Annem Zürih'te doğum yapabilecek iken vatanseverlik nedeniyle Türkiye'ye gelir, doğum sonrası benimle beraber tekrar İsviçre'ye dönerler. 4 yaşıma kadar İsviçre'de kaldığım süre içinde babamın aşırı çalışması sırasında unutkanlığı sonucu yaptıkları birer fıkra gibi ileri yıllarda anlatılmıştır. Unutulmayan anılar. Annem ve babamın ayrılığı sonrası ilkokuldan lise 3 yıllarına kadar hafta sonları birlikte olduğumuzda eski piknik restoranda yemeklerimiz, bazen gittiğimiz futbol maçları ve özellikle milli güreş karşılaşmaları babamla yaşadığım unutamadığım bazı anılardır. Ayrılmış olmalarına rağmen hiçbir gün annemin aleyhinde veya onunla ilgili olumsuz bir söz söylemediği gibi daima arkadaş olarak kalmışlardır. Amcalar, halalar ve çocukları ile iyi ilişkiler içinde sürekli görüştük ve görüşmeye devam etmekteyiz. Özellikle babamı yakından tanıyan akraba büyüklerim, çocukları ve arkadaşları ile birlikte olduğumuzda babama benzediğimi söylediklerinde son derece mutlu olduğumu söyleyebilirim. Babamın kanımca çok sayıda olumlu vasıfları yaşamıma katabileceğim en büyük değerlerdir. 2 yıl yurt dışından sonra üniversite yıllarımda daha sık görüşme olanağımız oldu. Bahçeli Evler'deki yazıhane biri olarak kullandığımız dairede bir gün şablonla yazılmış, çerçevelenmiş istişare ücrete tabidir yazısını getirdiğimde çok gülerek nedenini sormuştu. Ben de, hocam anlıyorum herkese ücretsiz hizmet vermek istiyorsun ama belki bazı özel işleri için gelenler yazıyı görüp de akıl ederler diye cevap vermiştim. Üniversite yıllarında seçimde ilk oyumu kullandığımda babamın mensubu olduğu parti CHP değil de ODTÜ'lü olarak daha solda bir partiye oy vermemi anlayışla karşıladı. Önceleri kendisinin de tek parti döneminde CHP'nin karşısında oluşan DP'ye daha sempatiyle baktığını ve demokrasi gereği çok partili rejime inandığını söylemişti. Babadan çok bir arkadaş gibiydi. Babamın demokratlığı ve hoşgörülü oluşu tüm yaşamı boyunca devam ettiğinden biz birbirimizi görmeye ve görüşmeye keyifle devam etmişizdir. Muammer Aksoy ile bir babadan çok arkadaş ilişkisi içindeydik. Üniversite yıllarımdan başlayarak birbirimize hocam diye hitap ederdik. Üniversitede öğretim görevlisi olduğumda müthiş bir mutluluk duymuş ve bana bir daktilo hediye ederek artık gerçekten birbirimize hocam diyebiliriz demişti. Her görüşmemizde karşılıklı gülümseyerek saygılar hocam derdik. Bu hocam hitabı aynı zamanda bir mükte anlayışı içinde olmaktaydı. Babamın en önemli özelliklerinden birisi de sigara ve içki kullanmayışı ve vejetaryen oluşuydu. Et yemeyen babam ile birçok kez dışarıda yemek yerken sorunlarla karşılaşmıştık. Garsona çorbada veya pilavda et suyu var mı sorusuna garson tarafından müşteriyi memnun etmek için tabii var efendim cevabını alınca siparişinden vazgeçmesi çoğu kez garsonların şaşırmasına neden olmuş, bir türlü bu vejeteryanlık işini anlayamamışlardı. Bizler et yediğimizde ise Bu leji yemek istememiz kendi tercihiniz derdi. İçki konusunda da alışkanlığı olmadığı için bir bardak bira içtiğinde bile benim için sarhoş olmaya yeter derdi. Babam sporu sever, öncelikle futbol ve güreşten zevk alır, ilgiyle izlerdi. İlk ve orta öğrenim yıllarımda özellikle birçok milli güreş ve futbol karşılaşmalarına birlikte gittiğimizi hatırlarım. Hatta mevcut Ankara Atatürk spor salonu kapalı, yerindeki salonun çatısı çökmeden önceki gece beraber güreş müsabakası izlediğimizi ve o kalabalığı unutmak mümkün değil. İstanbul Erkek Lisesi mezunu olduğundan hep İstanbul Spor Futbol Kulübü'nü tutmuştur, ikinci lige düştüğü zaman bile. Babam benim tanıdığım en dürüst ve çalışkan aydıdı. Sanki zamana karşı yarışıyormuş gibi bir dakika boş durmaz, sürekli okur ve yazardı. Ulaşım araçlarında, otobüste, şehir içi dahil veya trende giderken bile, hatta denize girmeden ve kurulandıktan sonra daima elinde kitap, kağıt, kalem eksik olmazdı. Müzik konusunda klasik batı müziği tutkunu olduğundan çalışırken daima plak veya kaset dinlerdi. Ben caz veya rock müzik dinlediğim zamanlar, oğlum bu yamyam müziğini nasıl dinlersin diye takılırdı. Birlikteliğimizde sürekli klasik müzik dinlediğimizden ileri yaşlarımda bu alışkanlığımı babam sayesinde edindiğimi söyleyebilirim. Belki aramızda babamı üzen tek sorun benim sigara içmemden kaynaklanmıştı. Gerçek bir demokrat ve aydın olduğundan daima bu alışkanlığın ne kadar zararlı bir illet olduğunu üşenmeden her fırsatta tekrarlardı. Saygısızlık olacağından değil de sırf bu nasihatlerden dolayı mümkün olduğunca yanında sigara içmemeye çalışırdım. Bugün hayatta olabilseydi, herhalde beni artık sigara içmeyen birisi olarak görebilmek onu çok mutlu ederdi. Onun bana sigara konusunda verdiği nasihatleri şimdi ben, sigarayı bıraktığımdan bu yana 10 yıldır öğrencilerime ve tanıdıklarıma vermekteyim. İnsanlara yardım etmeyi görev sayardı. Vurulduğu gün Hürriyet gazetesinde Emin Çöleşan ile yaptığı söyleşide, sigara konusundaki hassasiyetini bilen Çöleşan'ın, elini kapıdan dışarı doğru çıkartarak sigara içtiğini belirttiğini anımsıyorum. Yine babamın, üniversitede öğrencilik yıllarında bir yakınına anlattığına göre, tıp dersinde bir kişinin ciğerlerini açılıp da öğretmenin bir parmak atıp, vah vah, yazık, adam bütün sermayesini nikotine yatırmış diye anlatışını hiç unutmam. İlk torunu Aslı için bize ziyarete geldiğinde, kızım sevincinden koltuk tepelerine çıktığında, çocuk düşecek diye huzursuz olur ve yerinde oturamazdı. Öğlen uykusu alışkanlığını, yarım veya bir saat uyuyarak yerine getirirdi. Gece çok geç saatlerde yatmaz. Genellikle 22-23'ü geçirmez. Sabah erken kalkar ve çalışmaya başlardı. Vejeteryan olduğundan İsviçre'de öğrendiği börşir müsliği, meyve sığıtısı kendisi zevkle hazırlar ve yakınlarına ikram etmekten hoşlanırdı. İçinde yulaf ezmesi, süt, elma, muz, portakal, üzüm ve isterseniz fındık, fıstık ve benzerlerini de ekleyeceğiniz son derece besleyici bu salatanın yapımını babamdan öğrendiğim şekilde bugün de yapmaktayım. Petrol konusuyla ilgilenirken, Milli Dava, Türkiye'nin bu konudaki ihtiyacını görerek benim petrol mühendisi olmamı arzu etmiş ama hiçbir zaman ısrar etmemiştir. Üniversitede öğrencilik yıllarımda bazen yazılarının düzeltilmesi için babama, gerek Bahçeli Evler'deki bürosunda, gerek Türk Hukuk Kurumu'nda yardımcı olurdum. Bu düzeltmelerin daha sonraki yaşamımda bana ne kadar faydası olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim. İnsanlara özellikle hukuksal konularda para almaksızın yardımcı olmayı kendisine görev edinmişti. Zamanının büyük bölümünü bu meseleler için harcadığından zaman fukarasıydı. Hızlı ve aceleci yapısından ötürü telefonda görüşürken ve karşılıklı konuşurken "Tamam kardeşim, meseleye gel, uzatma" diyerek hemen konuya girilmesini isterdi. Ancak babam araştırmaları ve yazılarında en ufak ayrıntıya bile dikkat eder, detayları atlamaz ve bu nedenle uzun uzadıya açıklamalar yaptığından yazıları çoğu zaman oldukça uzardı. 12 Mart 1971'de işlemediği suçlardan tutuklandığında yaklaşık 900 sayfalık kendi savunması için hakimin özel klasör taşıması gerektiği espri olarak söylenir. Yedek subaylık döneminden sonra ailece yurt dışına çalışmaya gittiğimde sevinmiş ve başarılar dilemiş ancak 3 yıl sonra kesin olarak geri dönüş yaptığımızda çok daha fazla sevindiğini göstermişti. İkinci torunu Can'ı çok kısa süre görebilmişti. Doğumundan 2 ay sonra babanın öldürülmesiyle Muammer Can adını verdiğimiz torunu, dedesinin adını 3. nesilde yaşatmış oldu. Gençlik yıllarında fikri mücadele sonucu hapis yatmayı göze alacak karakter yapısında olan babam, gelen tehditleri söz konusu yapmazdı. Tutuklandığında ve soruşturmalarda savunmasını en ince ayrıntısına kadar yapar ancak anlamsız ve kötü amaçlı sorgulamalara mizahi bir anlayışla yaklaşırdı. Büyük bir şok. Ölümünü bir yakınımın haberi radyoda duyup bana bildirmesiyle öğrendim. Babamın cesur ve mücadeleci ruhunu bilmeme rağmen Bu korkunç haber karşısında şok geçirdim. Bu olay hiç beklenmedik bir durum olmamasına rağmen yine de aklınıza bile getirmek istemiyorsunuz. Olayın hemen sonrasında, olay yerine ilk gelenlerden biri olmama rağmen kontrolsüz bir kalabalık ve daha sonrasında ciddi olarak tanımlayamayacağım araştırma-soruşturma yaklaşımları. Aynı yol üzerinde Sevim halamın dairesinin olduğu, birlikte paylaştığımız yazıhanesinin bulunduğu apartman girişinde birkaç kez polis tarafından engellendim. Kim olduğumu bilmediklerini, sonradan hüviyet göstermeksizin oğluyum dediğimde izin verdiklerini hatırlıyorum. Adli tıp binasında babamın naaşını ararken önümde hiçbir önlem alınmamış olan otopsi odasına daldığımda göğsü açılmış durumdaki babamla karşılaşınca sinirim bozuldu. Aynı binada daha sonra mevcut başsavcı Nusret Demiral bana "Merak etmeyin, kısa sürede katili bulacağız" tekerlemesini yaptığını anımsıyorum ve kendisine Kennedy'nin faillerinin bile bunca yıl sonra bulunamadığını veya bulunmadığını söylediğimde beni duyduğunu veya dinlediğini bile sanmıyorum. Ailemde cinayet sırasında 12 yaşında olan kızım Aslı ve eşim Ayşegül de çok olumsuz yönde etkilendiler. Babamın ikinci torunu oğlum Muammercan Aksoy ise daha henüz 2 aylık olduğundan olaydan olumsuz etkilenmeme şansı oldu. Bu haince cinayet ve sonrası olayların aydınlanmaması insanda bir öfke seri oluşturuyor. Neden öldürüldü? Muammer Aksoy birçok nedenden dolayı öldürülmüş olabilir. İnandığı davalar uğruna yılmadan, yorulmadan, ödün vermeden ve kişisel çıkar gözetmeden mücadele edecek bilgi birikimi, enerji ve çalışkanlığı dikkate alındığından nice Aksoylar, faili meçhul aydınlar ve demokrasi şehitleri susturulmak amacıyla öldürülür. Muammer Aksoy, Cumhuriyeti Atatürk ülkelerini, laikliği, demokrasiyi, tam bağımsızlığı, çağdaşlığı, sosyal devleti, hukuk devletini, milli petrol ve madenleri savunduğu ve mücadele ettiği için kendisini durdurabilmenin ancak bir şekilde ortadan kaldırarak mümkün olabileceği düşünüldüğünden öldürülmüştür. Bunlara ilave olarak 163. maddenin kaldırılmasının Türkiye için bir demokrasi gereğidir yorumuna katılmamış ve bu konuda birçok aynı ortak fikirleri paylaştığı aydınlara kaygıyla bakarak ters düşmüştür. Gerek öldürülmesinin, gerek bugün Türkiye'sinin içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında, Muammer Aksoy'un 18 yıl sonra kaygılarının doğruluğunu özellikle bugünlerde çok açık ve ciddi olarak görebilmekteyiz. Gerçek katiller bulunamayacak. Çoğu faili meçhul cinayette olduğu gibi, kimlerin yaptığını araştırıp ortaya çıkartmak yerine, kimlerin yapmadığı veya yapamayacağı ile uğraşılırsa, faillerin bulunabilmesi ve yakalanması olasılığı azalmaktadır. Bu yaklaşım ile bugüne kadar 18 yıl şeref ve namus sözü veren hükümet edenlerin, gelmiş geçmiş neredeyse tüm siyasi parti temsilcilerinin verdikleri söze ne kadar sadık kaldıkları ortadadır. Babamı yakından tanıyanların ortak teşhisi, Muammer Aksoy gibi aydınların çok ama çok zor yetiştiğidir. Babamın gerçek katillerinin 18 yıldan beri ortaya çıkartılamadığı gibi ileride de bulunamayacağı görüşündeyim. Bu tür cinayetler, ardındaki karanlıkları aydınlanmadığı sürece Türkiye ve yöneticileri ile beraber failleri bulmak ile sorumlu olan kişilerin ayıbı olarak kalacaktır. Her geçen yıl duyduğumuz benzer veya aynı söylemler sonucu bir gelişmenin olmaması daha da karanlığa doğru gittiğimizin göstergesidir. Bu gidişle ülke karanlıklar içine itildiğinde memleket çıkarları ve aydınlığı için mücadele eden nitelikli aydınlar, demokrat ve ilerici yazarlar, eğitimciler, öğrenciler, gazeteciler, bilim adamları, sendikacılar ve gerçek güçseverler bir şekilde yok edilecek, en azından buna teşebbüs edilecektir. Mayıs 2008. 4. ayrımın sonu, sayfa 61.